Ayrım 4.
Töz niçin emperyalistlerin, emperyalistlerin müttefiklerinin, ajanların ve 12 Mart darbesinin ana hedeflerinden biri oldu? İleride ayrıntılı olarak ele alınacağı gibi TÖS'ün anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana politikası ve çizgisi emperyalizmin zayıf karnına darbeler indiriyordu. Sovyetler Birliği'nin dünyada anti-emperyalist bir cephe, ABD'nin de anti-komünist bir cephe kurmaya çalıştığı bir dönemde, TÖS, Türkiye'de kitlelerde anti-emperyalist ve ABD emperyalizmi karşıtı bir anlayışı ve inancı yaygınlaştırıyordu. 1962 ve 1964 yıllarında Türkiye-ABD ilişkilerinde yaşanan sorunlar nedeniyle toplumda Amerikalılara karşı bir tepki oluşmaya başlamıştı. TÖS, bu tepkiyi daha bilinçli ve kapsamlı hale getirecek bir çalışma içindeydi. TÖS'ün anti-emperyalistliği ve ABD karşıtlığı ulusalcılıkla birlikte sürdürülüyor, Atatürk'e ve Ulusal Kurtuluş Savaşı'na gönderme yapıyor, böylece çok daha etkili oluyordu. TÖS bir taraftan Sovyetler Birliği'nin bazı az gelişmiş ülkeler için önerdiği kapitalist olmayan yol tezini ve hatta sosyalizmi de savunuyordu. TÖS devrimci olduğunu da açıkça dile getiriyordu. Ancak TÖS'ün illegal örgütlerle veya Sovyetler Birliği ve yandaşı ülkelerle en küçük bir ilişkisinin olmaması inanırlılığını daha da artırıyordu. TÖS, dünyanın ve Türkiye'nin o günkü koşullarında ABD emperyalizmine en etkili darbeleri indiren örgütlenmeydi. TÖS, Türkiye geleneğinde toplum önderleri olmuş çok onurlu ve itibarlı bir mesleği temsil ediyordu. Okuldaki, sınıfta öğrenciyi eğiten öğretmen, toplumda da bu eğitici ve yönlendirici rolü üstlenmeye hazırdı. TÖS, bu potansiyeli günün koşullarına göre geliştirdi ve çok bilinçli bir biçimde kullandı. Bu anlayış 1969 yılında aşağıdaki gibi ele alınıyordu. Bizim halkla ilişkilerimizin temel amacı bir eğitim ilişkisi, bir uyandırma ilişkisidir. Biz görevimizi bir tek sözcüğe indirgeyecek kadar sadeleşmiş bulunuyoruz. Uyandırmak. Biz halk her istediğini yapabilse bile uyandırılmadıkça ne istediğini bilemez diyoruz. Uyandırma görevimizi devrimci yönde tam olarak yapıp başardığımız zaman halk bizim eski ceketimize muhtaç olmayacak. TÖS AGK 1969 sayfa 40. TÖS geçmişin mağrur, kendisini halkın üstünde gören, halka tepeden bakan ayrıcalıklı memuru yerine, sorunlarını halkın sorunlarının parçası olarak gören ve halkla bütünleşmiş bir öğretmen kitlesi yaratmaya çalışıyordu. Bu konu aşağıdaki biçimde vurgulanıyordu. Şubelerimizin göğsümüzü kabartan başka bir tutumları da halkımızla sürekli bir ilişki düzeni kurmaya yönelmiş olmalarıdır. Bu nokta çok önemlidir. Çünkü sendikamızın en önemli özelliklerinden birisi de halk dostu olmasıdır. TÖS, Türkiye Öğretmenler Sendikası 1. Olağanüstü Genel Kurulu 22 ila 24 Ağustos 1967 Yürütme ve Yönetim Kurulları Çalışma Raporu Ankara 1967 sayfa 34. TÖS, TÖTMF döneminden devralınan öğretmen lokallerinin halka açılması için büyük çaba gösterdi. Lokallerin halka açılması, halkı etkilemenin en önemli araçlarından biriydi. Fakat hiçbir sendikanın elinde bu imkan yoktu. Fakir Baykurt bu konuya 1967 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurul sonrasını anlatırken anılarında şöyle değinmektedir. Oyların %85'ini alarak yeniden göreve getirildik. Şube örgütlenmesini sürdürmekle birlikte halkla ilişkilerimizi derinleştireceğiz. Bölge toplantılarımızda yurdun ve toplumun sorunlarını da konuşacağız. Lokalcilik kalkacak, kapılarımızdaki üye olmayanlar giremez levhaları inecek. Bölge toplantılarımıza gelirken her üye yanında köylüden, işçiden birer konuk getirecek. Kendi kendimize konuşmayıp sorunları halka mal edeceğiz. Baykurt F. 2000 sayfa 110. Fakir Baykurt, TÖS gazetesinin 20 Mayıs 1968 tarihli sayısında da üyelerden şunu istiyordu. Lokallerde üye olmayanlar giremez yazıları hemen kalkmalı. Lokallerimize halk da gelmeli ve biz halkın kahvesine koşarak gitmeliyiz. Baykurt F. Yanar Bir Işık, TÖS, İMC, ABC yazıları, Eğitim Derneği yayınları, Ankara 2000. Lokaller konusu 1969 Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda da yer almaktadır. Lokalciliği bugünkü anlamıyla tasvip etmiyoruz. Arkadaşların lokallerde toplanıp kağıt oyunlarıyla vakit öldürmeleri çevre tarafından da kınanan bir durumdur. Öğretmenin kendi arasında toplanıp lokallere kapanacak yerde halkın arasına girmesi ve kahvelerde oturarak halkla konuşması daha yararlıdır. Bu sohbetlerde meselelerimizi onlara daha iyi anlatabiliriz. Halktan gelme kimseler olduğumuz için halkın arasına girmek bizler için zor ve sıkıcı olmaz. Lokalciliği halkı da içine alan bir eğitim çalışmasına gidildiği takdirde tasvip ediyoruz. Lokaller zaman zaman halkın da katıldığı eğitim çalışmalarının yer aldığı merkezler haline getirilmelidir. Lokallerde küçük bir kütüphanenin bulundurulmasını ve oyuna harcanan zamanın azaltılmasını arzu ediyoruz. TÖS AGK 1969 sayfa 32. Lokallere kapanıp kalmaktan, halkımız için dakikası dünya değerinde olan zamanlarımızı oyun oynamakla, içki içmekle tüketmekten hızla vazgeçmeliyiz. Halkı bu kadar zor durumda olan bir ülke öğretmenlerinin oyun için, içki için harcanacak tek dakikası olmamalıdır. Kendimiz halkın oturduğu kahvelere ve evlere gitmeli, halkı da kendi toplandığımız lokallere ve evlerimize getirmeliyiz. TÖS AGK 1969 sayfa 41. TÖS özellikle köylü derneklerinin kurulmasında öğretmenlere büyük görevler yükledi. Fakir Baykurt 1969 yılında TÖS Yürütme Kurulu üyeleriyle yaptıkları bir toplantıyı şöyle anlatmaktadır. En önemli konu güneydeki köy birliklerinin desteklenmesidir. Oralardan başlayarak her yerde halktan kendimize destek halkaları oluşturmaya bakalım. TÖS uyuyor mu, niçin sesi çıkmıyor diyenlere aldırmadan yolumuza gidelim. TÖS'ün sesi bundan iyi daha nasıl çıkacak? Baykurt F. 2000 sayfa 318. TÖS bu yıllarda gündeme gelen köylü eylemlerini de destekliyordu. 1969 Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda toprak işgalleri konusunda TÖS'ün tavrı şu şekilde anlatılmaktadır. Göllüce ve Atalan köyleri daha önce Elmalı'da ve başka yerlerde görülenlere benzer olaylar yaşadılar. Bu köylülerin bıçak kemiğe geldikten sonra giriştikleri toprak işgallerinde kendileriyle konunun eğitime olan ilgisinden dolayı ilişki kurduk. Ayrıca genel başkanımız İzmir şubesi yöneticilerimizi de alarak köyü ziyaret etti. Köy muhtarı ve halkıyla köyde çalışmakta olan öğretmenlerle görüştü. Haklı davalarında öğretmenlerimizin kendileriyle birlikte olduklarını belirtti. TÖS AGK 1969 sayfa 35. Fakir Baykurt 1969 Genel Kurulu'nu açarken yaptığı konuşmada da şunları söylüyordu. Bugün ağır ve oturaklı öğretmen Elmalı'da Bayraklar ve Beyler köylülerini uyandıran, Avlan Gölü olayında topraksız çiftçinin yanı başında yer alan ve bu yüzden 16 il öteye sürülen TÖS'lü Ömer Serin'dir. TÖS AGK 1969 sayfa 17. Fakir Baykurt anılarında bu konuda şunları yazmaktadır. Öğretmenlerin öbür sendikalarla, halkla, özellikle işçi ve köylülerle ilişkisini artırmak gerekir. Köylü birliklerinin kurulmasına üyelerimiz yardımcı oluyor. Baykurt F. AGK 2000 sayfa 367. Mahkeme kararının gerekçesinde en çok köylü birlikleri kurulmasına ön ayak olduğumuz için suçlanıyoruz. Baykurt F. AGK 2000 sayfa 526. Ayrıca bakınız sayfa 528. TÖS yöneticileri öğretmenlerin özlük haklarını savunurken bile halkın çıkarlarını ön planda tutan bir çizgi izlediler. Örneğin ücret, maaş artışları söz konusu olduğunda Fakir Baykurt'un yaptığı değerlendirme ilginçtir. Öğretmenler az maaş alıyor ama halk daha yoksul, köylü topraksız. Öğretmenlerin maaşı nasıl artsın? Halk daha fazla vergi veremez. Hem yurt hem ulus sömürülüyor. Sömürü durmalı ki ulusal eğitime, öğretmenlere yeterli ödenek ayırma olanağı çıksın. İçinden çıkıp geldiğimiz insanlarla akşam sabah birlikteyiz. Yönetime egemen olan güçlerle birleşip halkı biraz da biz yoksullaştırırsak halkın yüzüne nasıl bakarız? Baykurt F. AGK 2000 sayfa 50. TÖS dışa açık ve toplumda çok etkili bir kesimin temsilcisiydi. TÖS'ün anti-emperyalist, ulusalcı ve emekten yana çizgisi toplumu etkiliyordu. Diske bağlı sendikaların üyelerin belirli bir görüşü savunması yalnızca o işçileri ilgilendiriyordu. Ancak TÖS üyesi bir öğretmen her gün öğrencileriyle, belirli aralıklarla da öğrenci velileriyle birlikteydi. TÖS bu kanaldan her eve girebiliyordu. TÖS eğitim programlarının milli bir nitelik kazanması gerektiğini savunuyordu ve TÖS üyeleri mesleklerini bu anlayışla yerine getiriyorlardı. Diskin anti-emperyalist olması yalnızca diski etkiliyordu. TÖS'ün anti-emperyalist olması öğrenciyi, öğrenci velisini, öğretmen lokaline giden esnafı, TÖS'ünün önderlik ettiği köylü derneğindeki köylüyü etkiliyordu. TÖS, din tartışmalarından kaçınıyor, dini inançlara saygı gösteriyordu. Fakir Baykurt anılarında Burdur'un Genceli köyünde yaşadığı bir olayı şöyle anlatmaktadır. Namaz vakti yaklaştı, Ekrem'in öğrencilerinden biri hoca olmuş. Ezan okumaya başladı. Kalktık birlikte abdest alıp camiye girdik. Önce hutbeyi dinledik, sonra cumayı kıldık. Çıkıp geldik gene aynı kahveye. Kaldığımız yerden sürdüreceğiz. Biri bize sordu. Senin için aynı zamanda din düşmanı diyorlar. Niçin bizimle cuma kıldın? Ben buraya siz çağırdığınız için geldim. O istemeye gelmedim. Ama niçin kalkıp cuma kıldım sizinle? Soru böyleydi. Ankara'da kılmıyorum. Burada size katıldım. Neden? Size olan saygımdan. Beni seven insanlarsınız. Hatırım için harmanı bırakıp geldiniz. Ben de sizin hatırınız için kalkıp cuma kıldım. Çok mu? Kılmasam gücenirdiniz. Durduğum yerde niçin gönlünüzü yıkayayım? Doğru bu. Bunda bir kötülük yok. Kötülük din ile halkı uyutup soyanda. Nasıl soyduğunu da anlatırım isterseniz. Allah diye geliyor, oylarınızı aldı mı yallah diye gidiyor. Baykurt F. AGK 2000 sayfa 316. Bu politikası 1969 yılında şöyle ifade ediliyordu. TÖS AGK 1969 sayfa 85, ayrıca bakınız sayfa 110-111. Biz halkımızın dini inanç ve duygularına son derece saygılı, fakat bunun istismarına şiddetle karşıyız. TÖS, emperyalistlerin müttefiklerinin ve ajanlarının şiddetine maruz kalıyor, ancak kendisi savunma için bile şiddete başvurmuyordu. TÖS, 1965 yılından itibaren atağa kalkan Kürt milliyetçiliği ile ittifaka girmiyor, ırkçılığı reddeden çağdaş Türk milliyetçiliğini savunuyordu. TÖS'ün yasa dışı örgütlerle ilişkisi yoktu. TÖS, demokratik bir yapıda yönetim ve politikalarını kendisi belirliyor, dışarıdan yönetilmiyordu. Bu özellikle TÖS'ü halk kitlelerinin gözünde daha inanılır ve güvenilir kılıyordu. TÖS'ün herhangi bir siyasal partinin çizgisinde olmaması, hem farklı eğilimlerden eğitim çalışanlarının TÖS içinde bir araya getirilmesini sağlıyordu, hem de halkın desteğinin alınması açısından önemliydi. Bu konu 22 ila 24 Ağustos 1967 günleri toplanan 1. Olağanüstü Genel Kurul'a sunulan çalışma raporunda şu şekilde ifade edilmektedir. Biz TÖS olarak tüm eylemlerimizle halka kendimizi sevdirme, sorunlarımızı benimsetme çabasında bulunduk. Düşünülsün ki türlü siyasal inançlara sahip halkımızın gönlünü ve kafasını kazanmak, herhangi bir partinin dümen suyuna girmekle değil, yasalarımızın da buyruğunca tüm partilerin dışında kalarak olur. Bir daha söylüyoruz ki, sendikamızın bugüne dek herhangi bir partiyle özel hiçbir ilişkisi olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ancak biz yakıştırmalardan korkarak partiler üstü inanç ve eylemlerimizden ödün verecek adamlar da değiliz. Bu da bilinmelidir. TÖS AGK 1967 sayfa 45. 1969 Genel Kurulu'na sunulan çalışma raporunda da şu değerlendirme yer almaktadır. Sendikalar partilerin yan kuruluşları değildir. Bunun açık ya da örtülü olarak benimsenmesi bir sendikayı ikiye üçe bölebilir. Sendikalar, hele bizim sendikamız, halkı kurtuluş ve kalkınma amaçlarımıza doğru uyandırır ve bilinçlendirirken, bunu gelecek seçimler için değil, milletin geleceği için yapmalıdır. Örgüt dışı hiçbir kurum ve merciden dolaylı dolaysız direktif kabul etmemek suretiyle bağımsızlığını titizlikle korumalıdır. Bu yapılmadığı takdirde sendikalar başka örgütlerin yan kuruluşu durumuna düşerek üyelerini ve etkinliklerini yitirirler. TÖS AGK 1969 sayfa 22. TÖS'ün üye sayısı yüksekti, eylemleri etkiliydi. TÖS eylemlerde de topluma önderlik ediyordu. TÖS'ün her eylemi o yılların sınırlı kitle iletişim araçlarıyla bile kitlelere yansıyordu. TÖS bu politikası ve çizgisi nedeniyle emperyalistlerin müttefiklerinin ve ajanların, hainlerin öncelikli hedefi haline geldi. 1960'larda dünya. TÖS'ün politikasını ve çizgisini daha iyi değerlendirebilmek için bu yıllarda dünyada ve Türkiye'de meydana gelen gelişmeleri özetle hatırlatmakta yarar vardır. ABD'nin politikaları. ABD, 2. Dünya Savaşı'ndan kapitalist dünyanın önderi ve en güçlü emperyalist ülke olarak çıktı. 1950'li yıllarda ve 1960'lı yılların başlarında eski sömürgeler bağımsızlıklarını kazandıkça ABD emperyalizminin etki alanı daha da genişledi. Ancak bu gelişmeler 1960'ların ikinci yarısında TÖS'ün faaliyet döneminde ciddi sorunlara dönüştü. Avrupa ülkelerinde ABD'nin kapitalist dünyada askeri, siyasal, ekonomik ve kültürel hegemonyasına karşı tepkiler güçlenmeye başladı. ABD'nin kendi arka bahçesi kabul ettiği Latin Amerika'da anti-emperyalist hareketler çok güç kazandı ve bazı ülkelerde silahlı eyleme geçti. ABD, Asya'da sömürgeciliğini yeni biçimliğiyle sürdürebilmek amacıyla 1965 yılında Vietnam'a saldırdı. 1969 yılı Nisan ayında Vietnam'daki ABD askeri sayısı 543 bini bulmuştu. ABD ordusu Vietnam'da 1968 Şubat'ında Vietnam Demokratik Halk Cumhuriyeti ordusunun çok başarılı bir saldırısı, TET saldırısı karşısında büyük kayıplar verdi. Ölen Amerikan askeri sayısının hızla artması, ABD'de savaş karşıtı gösterileri yaygınlaştırdı. ABD'nin özellikle 1968 yılından itibaren kapitalist dünyanın önderi konumu ciddi yaralar aldı. ABD, Orta Doğu'da da güç ve itibar kaybına uğradı. Türkiye ile ilişkileri de büyük darbeler yedi. ABD'nin aldığı yaralarla çok hassaslaştığı bir dönemde, TÖS'ün ve Türkiye'deki sosyalist güçlerin anti-emperyalist ve ABD karşıtı politikaları kitleselleştikçe ABD yeni planlar uyguladı, bu kesimlere karşı yeni saldırılar hazırladı. Sovyetler Birliği'nin politikaları. 1965 ila 1971 dönemi Sovyetler Birliği'nin bir süper güç olarak gücünü ve etkinliğini artırdığı yıllardı. 14 ila 15 Ekim 1964 tarihlerinde Kruşçev görevden alındı ve Leonid Brejnev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi birinci sekreteri ve daha sonraki ifadeyle genel sekreter oldu. Sovyetler Birliği bu yıllarda emperyalizmi 3. Dünya ülkelerinde geriletmeye çalıştı. Bir taraftan barış içinde bir arada yaşama teziyle nükleer denge koşullarında yumuşamayı savundu. Diğer taraftan yeni bağımsızlıklarını kazanmış ülkeleri emperyalist sömürü ilişkilerinin dışına çıkararak hem emperyalist ülkeleri zayıflatmaya hem de emperyalist ülkelerin yeni sömürgelerden kaynak aktarımını sınırlayarak emperyalist ülkelerde sınıf mücadelesini geliştirmeye çalıştı. Bu anlayış, az gelişmiş ülkelere kapitalist olmayan yol önerilmesi ve önemli miktarlarda askeri, ekonomik ve teknolojik yardım yapılması biçiminde hayata geçirildi. Sovyetler Birliği bu dönemde Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdi. Bu yıllarda TKP'nin Türkiye'de hiçbir ciddi kitle çalışması olmadı. Sovyetler Birliği, çevresinde 2. Dünya Savaşı sonrasında oluşturduğu tampon bölgedeki tek gedik olan Türkiye ile dostça ilişkiler kurarak güvenliğini geliştirmeye çalıştı. Sovyetler Birliği bu yıllarda Orta Doğu'daki gücünü ve etkisini daha da artırdı. Bu yıllarda sosyalist blok içinde önemli bir bölünme yaşandı. Çin Halk Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği ilişkileri gerildi. Çekoslovakya'nın Sovyetler Birliği'nin egemenlik alanı dışına çıkma çabaları ise 1968 Çekoslovakya işgalini getirdi. Sovyetler Birliği'nin bu dönemde Türkiye'den beklentisi anti-emperyalizmin güçlenmesi ve Türkiye'nin tarafsızlaştırılmasıydı. TÖS'ün anti-emperyalist çizgisi Sovyetler Birliği'nin bu politikasına uyduğundan ABD'nin ve yerli müttefiklerinin baş hedefi TÖS oldu. Avrupa'nın politikaları. 1965 ila 1971 döneminde Avrupa'nın emperyalist ülkelerinde ABD karşıtlığı yaygınlaştı. ABD'nin antikomünizmi sertleştirerek Avrupa'yı bölme ve kontrol altında tutma çabalarına karşılık Fransa'da De Gaulle 1964 yılında Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişki kurdu. Moskova'yı ziyaret etti. 1966 yılında Federal Almanya'da Willy Brandt Dışişleri Bakanı oldu ve sosyalist ülkelerle iyi ilişkilerin geliştirilmesini temel alan bir dış politika arayışları başladı. Federal Almanya 1968 yılında Yugoslavya ile ilişki kurdu. Willy Brandt 1969 yılında Federal Almanya Başbakanı oldu ve Ostropolitiği hayata geçirdi. 1970 yılında Demokratik Alman Cumhuriyeti'ni ziyaret etti ve Sovyetler Birliği ile Federal Almanya Anlaşması imzalandı. Ancak ABD'nin dönem dönem tırmandırdığı Soğuk Savaş, ABD'nin NATO'daki gücü ve Avrupa'daki ABD askeri üsleri Avrupa emperyalizminin gücünü ve tepkisini sınırlandırdı. Türkiye 1962 yılından itibaren dış politikasını çeşitlendirme çabası içine girdi ve bununla da bağlantılı olarak Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 1963 yılında Ankara Ortaklık Anlaşması'nı imzaladı. Ancak 1965 ila 1971 döneminde Avrupa ülkelerinin Türkiye'deki süreçler ve dinamikler üzerinde doğrudan etkisi sınırlı kaldı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin politikaları. 1965 ila 1971 dönemi Çin Halk Cumhuriyeti açısından da çok önemli yıllardı. Sovyetler Birliği ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki ilişkiler 1950'li yıllarda bozulmaya başladı. Ancak bu konu kamuoyuna açıklanan resmi belgelere yansımadı. Tartışmanın ideolojik platformda açığa vurulması ve farklı bir sürecin başlaması 1963 yılında gönderilen mektuplarla gerçekleşti. Çin Halk Cumhuriyeti 15 Ekim 1964 tarihinde ilk atom bombasını patlattı. Çin, 3. Dünya ülkelerinde emperyalizme karşı halk savaşlarını desteklemeye başladı. Sovyetler Birliği, 3. Dünya ülkelerine ekonomik, askeri ve teknolojik yardım yaparak onları kapitalist olmayan yol çerçevesinde emperyalist sömürü çarkının dışına çıkarmaya çalışırken, Çin'in tavrı halk savaşlarının desteklenmesiydi. Bu süreç 25 Mayıs 1966 tarihinde Pekin Üniversitesi'nde asılan büyük pankartlarla başlatılan Büyük Proleter Kültür Devrimi ile daha da netleşti ve hızlandı. 1967 yılının Mayıs ila Temmuz aylarında Kültür Devrimi en yoğun dönemini yaşadı. Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Mao 1968 yılı Ekim ayında yaptığı konuşmada Sovyetler Birliği'ni sosyal emperyalist olmakla suçladı. 2 Mart 1969 tarihinde de Sovyetler Birliği Çin Halk Cumhuriyeti sınırında çıkan çatışmalarda 800 Çin ve 60 Sovyetler Birliği askeri öldü. Çin Komünist Partisi'nin 1 ila 14 Nisan 1969 tarihlerinde toplanan 9. Kongresi'nde ABD emperyalizmi ve Sovyet revizyonist sosyal emperyalizmi iki büyük düşman ilan edildi. 5 ila 17 Haziran 1969 tarihlerinde Moskova'da toplanan Komünist ve İşçi Partileri Uluslararası Konferansı'na Çin, Arnavutluk, Yugoslavya, Kuzey Kore ve Kuzey Vietnam Komünist Partileri katılmadı. Küba ve İsveç Komünist Partileri de yalnızca gözlemci gönderdi. Böylece Uluslararası Sosyalist Komünist Hareketi'nde önemli bir bölünme daha da belirgin hale geldi. Bu yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti'nin politikaları içinde Türkiye'nin önemli bir yeri yoktu ve bu nedenle Çin'in tavrının Türkiye'nin iç dinamikleri üzerinde doğrudan önemli bir etkisi olmadı. Ancak Türkiye Sosyalist ve Komünist Hareketi Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki gelişmelerden etkilendi.